yardımımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Ve başkente hoş geldiniz diyoruz. Başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özden ulaştırıyor yayınımızı sizlere ve ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin hep beraber Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim.
İyi ki varsın, İyi ki sevmişim seni. Hem aldın hem çaldın, helal helal sana. İyi ki varsın, İyi ki sevmişim seni. Hem aldın hem çaldın, helal helal sana. Yok istemem diyen gönlüm çöle bile razı şimdi. Yanlış yola giden bendim. Lütfen dön gel. Ben yazdım kadere hüznü perişan. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüznü perişanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüznü perişanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yoksa bahçemin eski şanı, sebebi koparılan çiçekler. ki varsın.
Sevgili dinleyenlerimiz, 15.10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili dinleyenlerimizi. Koro Hastanesi'nden bir konuğumuz var. Doğasında Doğum Derneği Genel Sekreteri, aynı zamanda emzirme danışmanı Sayın Özgül Kalkır bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Evet, İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu hafta emzirme haftası olması dolayısıyla dün de emzirmenin psikolojik etkilerinden konuşuyorduk. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın İran'daki konuşması dolayısıyla tam olarak konuşamamıştık ama pek çok şeyi de netleştirmiştik. Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan'la birlikte.
Evet, Aylin Hocam da bu konuda oldukça yoğun çalışmaları var.
Evet. Şimdi bugün de anne sütünün önemine dikkat çekeceğiz. Konuyu biraz daha gündemde tutabilmek adına. Şimdi dedik ki işte dün ruh sağlığı üzerine psikolojik etkilerinden konuştuk. Bugün de beden sağlığı için en uygun gıdanın anne sütü olduğundan söz edelim dedik ve sözü size bırakalım.
Evet. Aslında hem beden sağlığı hem ruh sağlığı bir bütünlük içerisinde ilerliyor emzirme sürecinde. Dünya artık anne sütünün mucizelerini her geçen gün bir yenisini ekliyor, bir yenisini ekliyor, bir yenisini ekliyor. Yani biz de her öğrendiğimizde o oluyoruz, bu da varmış, bu da varmış diye. Aslında ben emzirmeye diyorum ki bağlanmanın özüdür diyorum. Anneyle bebeğin bağlanmasıdır diyorum. Ve evrensel ve ekolojik, yani dünyanın neresine giderseniz gidin bütün anneler bebeklerini emziriyorlar.
Evet. Babaya da o güzel duygusal bağı izlemek, dışarıdan izlemek kalıyor herhalde.
Evet. Bütün anneler derken bunun içerisinde sadece insan oğlunu, insan varlığını ele almıyoruz. Elbette. Yani etrafımıza baktığımızda bütün anneleri şöyle bir düşündüğünüzde yavrunun ilk besin kaynağı annesinin memesinden gelen, o salgılanan, o beyaz, o mucizevi süt. Tabii ki ilk günler bu kolostrum olarak salgılanıyor. Halk arasında da buna ağız deniliyor ki. Onun çok özellikleri var. Burada saymakla bitmez ama birkaç tanesine özellikle değinmek istiyorum. Antikorlar ve antimikrobiyal ajanlar içeriyor ve yoğun miktarda içeriyor. Ve protein yağ oranı çok yüksek oluyor bu sütün. Ve ilk günlerde salgılanan, bebek daha doğar doğmaz ağzına verdiğimiz zaman o sütü, bebek annesinin memesine yapışıp o sütü almaya başladığında, çünkü steril bir ortamdan dünyaya geliyor, direkt mikroorganizmalarla temas karşı halinde karşı, evet, oluyor. Kalıyor. İyileri var tabii, mikroorganizmaların iyi olmayanları var. Ve kolostrum diyor ki ben senin için bütün bunlar için anti ajanlar üretiyorum, al onu diyor. Yani seni ben korumaya alıyorum diyor bebeğe. Ve bebek o kolostrumu aldıkça kendine de ilk aşısı diyoruz zaten, muhafaza altına almış oluyor. İlk günlerde tabii bebeğin midesi küçük. Ben ona diyorum ki kiraz kadar, fındık kadar, işte misket kadar bir midesi varken sevgili anneler diyorum, sizin ürettiğiniz süt de ancak onun karşılığında minicik. Yani 5-7 mililitre, hani eğer görsel olarak düşünecek olursak. Onun içerisini dolduracak kadar bir süt üretiyorsunuz diyorum. Bebek o günlerde çok sık emmek istiyor bu yüzden. Mide küçük, salgılanan süt az.
Evet.
Sık sık memeye gelmek istiyor. Annelerde hep şu kaygı oluşuyor bu kadar sık beslenmek istediği zaman ilk günlerde. Acaba sütüm yetmiyor mu? Acaba doymuyor mu? Niye bu kadar çok emiyor? Bir de gelen giden, o ilk günlerin o kaosu, o heyecanı, ortalık biraz karışık oluyor. O zaman biraz şaşkınlıklar yaşanabiliyor. Ben diyorum ki ilk günler, gün 24 saatse sevgili anneler, ne olursunuz bunun 12-18 saatinde bebek seni emmek isteyecek. Emerek geçirmek isteyecek. Bu fırsat ona vermek zorundayız.
Evet.
Tabii bir de hassas bir durum. Yani meme başını alıyor. O hassasiyeti hissediyor anne. Bir taraftan vermek istemiyor. Bir taraftan canı acıyor vesaire ama bunlar
canı hepsi... acısa da vermek istiyor.
Evet, canı acısa da, siz de epeyce emzirmişsiniz, sohbette bunu konuştuk. Canı acısa da, çünkü bunlar içgüdüsel.
Evet.
Bebek içgüdüsel emme refleksi varken annenin de içgüdüsel olarak, kadınların, dişilerin içgüdüsel olarak emzirme refleksi vardır. Geçenlerde bir video izlemiştim ama bu bir kediyle ilgili bir video. Küçük bir yavru bulmuşlar. Dışarıdan getiriyorlar o yavruyu kabul etsin diye. Hani annesi ölmüş herhalde o yavrunu veya bulmuşlar. Önce kabul etmedi o anne. Onun başka da bebekleri var. Evet, evet, başka anne kedi. Sonra gitti kokladı falan. Bir tekrar bir geri döndü. Yani bunları izlemek beni o kadar çok etkiliyor ki. Sonra kıyamadı, aldı onu, yattı oraya emzirdi. Yani çünkü onun içgüdüleri var. Evet, yani içgüdüleriyle evet. hareket etti ve o bebeği de benimsedi ve emzirmeye başladı. Hı hı. İnsanda da yani tüm canlılarda yani sadece insan ya da diğer varlıklarla ayırt etmeyelim. Emzirmek içgüdüsel olarak başlıyor ve devam ediyor.
Peki tabii şimdi ilk etapta başladık. 12 saatten fazla emzirilmeli dedik.
Hani 12 saati hani dilim dilim düşünelim. Evet, dilim. Yani 12-18 evet. saat anne bağrında kalmak istiyor. Anne memesinde kalmak istiyor. Ona evet. dikkat edeceğiz ama sonrasında o kendine göre bir periyot düzenliyor.
Evet. O periyodu biz ona mı bırakacağız yoksa biz mi düzenleyeceğiz?
Ona bırakacağız. Ona bırakacağız. Biz nasıl doyduğumuzu, acıktığımızı kendimiz hissediyorsak, biliyorsak hiç sizi anneniz kaldırıyor mu sofradan hadi doydun kalk diye?
Evet.
Sen ama, doyduğun zamanı biliyorsun
ama ona göre. Ama çoğu zaman da aç olması gerekmiyor o emmek emmesi. İstemesi için.
Ama emmek istiyor değil mi? Emmek istiyor yani evet. onun o isteğini.
O zaman da yemeyecek.
Ben diyorum bırakalım ki o memeler yapsın. Onun. O memeler onun için bize verilmiş organlar. Her bir organımızın, her bir uzvumuzun bir görevi var değil mi? Hı-hı. İşte parmaklarımızın, gözümüzün, kulağımızın, dilimizin, ne bileyim aklımıza gelen bütün organları şöyle bir düşündüğümüz evet. zaman her biri bir işi var. Memelerin işi de bebekleri beslemek.
Beslemek.
Aslında.
Peki.
O memeler onun.
Peki o anne sütünü artırmak için neler yapmalıyız acaba? Tabii ki, hani hep kaygı yaşıyoruz evet. ya acaba yetiyor mu, doymadı mı diye.
Bak ne kadar güzel söylediniz. Cümlenin içinde kullandınız zaten. Artırmak için ne yapabiliriz? Kaygı yaşıyor ya. Şimdi dün Aylin hocam da bahsetmiştir belki. Stres, kaygı, endişe, olumsuz duygu, düşünceler, mutsuzluk. Çok fazla giden gelen, annenin yorgunluğu. Bunların hepsi sütün üretimini bloke ediyor. Çünkü süt üretiminde yer alan iki tane bizim belli başlı birçok hormon var ama belli başlı iki hormon var. Oksitosin ve prolaktin hormonu. Bu iki hormon da çok nazlılar, nazikler, narinler. Yorgunluğu sevmiyorlar, stresi sevmiyorlar, kaygıdan, endişeden hiç hoşlanmıyorlar. Ve salgılanmayı yavaşlatıyorlar. Süt artırmak için en yapacağımız önemli şey bir kere duygusal yorgunluğumuzu, duygusal ruh halimizi iyiye doğru götürmek. Eğer kaygılarımız, endişelerimiz varsa bunlardan arınmaya çalışmak. Tabii bir de galaktonez bitkiler dediğimiz yani sütü artırıcı, laktasyonu artırıcı geleneksel bitkiler var. İşte bizim ülkemizde en çok kullanılan neler var? Mesela bulgur sütü çok artırır derler.
Derler.
Bulguru yiyebilirler yani kısırı yiyebilirler. İşte bulgur mercimekli bulgur pilavı yiyebilirler. Ama diyorlar ki gaz yapıyor. Ben de diyorum ki her kullandığımız ilacın bir yan etkisi var.
Evet.
Yani doğru sütü artırıyor, gaz da yapıyor. Demek ki biz artısını eksisini yayılayacağız. Yani hani bunları yaparsak evet. eğer bol su içsinler diyorum sütü artırmak için ve dinlensinler. Bebek uyuduğu zaman onlar da uyusunlar. Çünkü bebeklerin ilk günlerde hatta 2 ay, 3 ay gece gündüz kavramı yok.
Evet.
Eğer geceleri o uyanık kaldığında biz de gündüzleri uyumazsak geceyi tolere edemeyiz. Neyle karşılaşırız? Yorgunlukla karşılaşırız. Yorgunluk evet. ne yapıyor? Sütün üretimini azaltıyor.
Şimdi su dediniz de aklıma geldi. Hani bol su içilmesi gerekiyor. Emziren annelerin evet. daha zaten, bol süt
zaten,
olmaları
zaten
için.
Zaten ihtiyaç da duyuyor. Ha. Yani zaten istek de duyuyor su içmeye.
Peki bebeklere hani o emzirmeden sonra şöyle...
Eskiden
verilirdi. Hmm, ama yine bazı diye. Doktorlar bu konuda ayrılıyorlar. Bazı doktorlar su hayattır diyor ama bazı doktorlar da emzirmeden sonra hiç su verilmemesinden evet. yani ilk 6 ay anne
güzel,
sütü diyorlar.
Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de bu su verelim mi vermeyelim mi? Şimdi tabii bunu ben söylemiyorum. Dünya literatürleri, araştırmalar, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF yaptıkları değerlendirmeler ve araştırmalar sonucu diyor ki 6 ay bebeğinizin bütün ihtiyacı diyor. Bebekte sizin için sizden salgılanan anne sütün içerisinde mevcut suyu, proteini, yağı, vitamini onun ihtiyacı kadar salgılanıyor. Su vermeyin diyor. Gelelim mamaya. Diyelim ki mamayla besliyor hı hı. ki bunu hiç istemiyoruz, hiç arzu etmiyoruz. O zaman da zaten mamaları neyle hazırlıyoruz? Zaten suyla hazırlıyoruz. Hı hı. Yani su vermemize ekstra bir gerek yok. 6 ay bütün besin öğelerini anne sütü karşılıyor. Ama ek besinlere geçişimizde yani 6 aydan sonra hı hı. ek besinlere geçtiğimizde o zaman suyu da vermemiz gerekiyor.
Evet.
Çünkü anne sütünün %60-70'i suyla. Su içeriği barındırıyor.
Evet. Dolayısıyla suya gerek yok diyorsunuz.
Evet.
Peki gelelim hani o emzirme esnasında zaman zaman annelerinin canının yandığından söz ettik. O meme başının temizliği de çok önemli galiba, değil mi bu anlamda?
Ekstra bir temizlik yapmalarına gerek yok. Her gün günlük duş alsınlar istiyoruz. Çünkü duş almak kendi kişisel hijyenimiz ve temizliğimiz açısından önemli olduğu gibi memelerin bakımını ve temizliği açısından da önemli. Hatta ben gene süt artırmak açısından sıcak uygulama da sütü genişlettiği için damarları sütün artmasını sağlayan bir yöntemdir. Duştan çıkarken diyorum ki memelerinize biraz sıcak su tutun, ondan sonra çıkın diyorum. Yani her gün duş alsınlar yeterli. Eğer meme başında iyileşmeyen bir çatlakla karşı karşıyaysalar mutlaka profesyonel bir destek alsınlar. Çünkü mutlak yanlış giden bir şey var. Yani yanlış tutuş pozisyonu var, memeyi yanlış bebeğin kavraması var, damağına yanlış yerleştirmesi var. Bunların gözlemlenip, değerlendirilip doğru yönteme geçilmesi
gerekiyor.
İyileşmeyen meme başı çatlaklarında.
Evet. Nasıl bir pozisyonda emzirilmeli?
Şimdi tabii onları görerek, görsel olarak anlatmak gerekiyor ama işte bildiğimiz belki görsellerden bulabilirler diye düşünüyorum. Beşik tutuşu pozisyonu dediğimiz bir pozisyon var. Hı-hı. Ve herkesin dünyanın neresinde giderseniz gidin kucağınıza alıp kullandığınız bir pozisyon. Koltuk altı pozisyonu var, futbol tutuşu diye de geçer bu. Bir de ters kucak pozisyonu var. Bunlardan yararlanabilirler ama dediğim gibi eğer yolunda gitmeyen, iyileşmeyen bir meme başı çatlağıyla karşı karşıyaysalar mutlaka birden destek almaları gerekiyor, bir profesyonel yardım almaları gerekiyor.
Evet, peki şimdi doğasında doğum derneği olarak sizin bu konuda pek çok çalışmanız vardır herhalde, değil mi? Evet, birazcık da çalışmalardan söz edelim lütfen.
Şimdi doğasında doğum derneği henüz bebek bir dernek. 2016 Aralık ayında kurduk ve birçok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta bir proje hazırladık, Avrupa Birliği'ne gönderdik. Umarım kabul edilir ve biz o yönde çalışırız. Bunların en başında anneden anneye destek oluşturmak. Hı hı. İşte biliyorsunuz etkileşim, toplumsal etkileşimler çok önemlidir. Sen emziriyorsun, ben emziriyorum, teyze emziriyor, hala emziriyor, kız kardeş emziriyor gibi. Yani biz emzirmeyi çoğaltmak istiyoruz. Çünkü bebeğin en iyi besin kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Bu anneden anneye destek gruplarında gene doğum doğasında gelişebilmesi için annelerin bilinçlenmesini, bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Bununla ilgili bir dolu çalışmalar yapacağız. Dediğim gibi daha bebek ama çok yol alacağımıza inanıyoruz. Kurucusu içerisindeyim. Başkanımız Profesör Doktor Aydan biri. Belki bir gün programımıza konuk olur ve onunla da epeyce şeyler paylaşırsınız diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Güle güle büyütün bebeğinizi diyoruz.
Çok teşekkür ederim. Bütün bebeklerimiz anne sütüyle büyüsünler inşallah diyorum ben de.
Evet, ben dernek bebeğinizi demiştim.
Dernek bebeğimizi, evet. O da sağlıklı, evet.
Peki vaktimiz de daralıyor ama ne kadar emzirilmeli? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Şimdi
yani bir vakti var mıdır? Şu kadar zaman yeterlidir ama bundan sonraki annesiyle arasındaki duygusal, psikolojik bağdır diyebilir miyiz?
Yani şimdi tabii yeni yapılan araştırmalardan yola çıkmak istiyorum. Deniliyor ki 6 ay artık bu bütün literatürlerde böyle geçiyor. 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan sonra da bir anne bebeğini ek besinlerle beraber 2 yaşına kadar devam etsin. Ama 2 yaşına kadar derken 2 yaşına kadar mutlak. Yani çünkü hala annesinin sütündeki besin öğelerine ihtiyacı var 2 yaşına kadar. 2 yaşından sonra eğer arzu ediyorlarsa süt her zaman ihtiyacımız değil mi?
Evet.
Yani bugün bile ben akşamları yatarken bir bardak inek sütü içiyorum. Annemin süt olsaydı emin olun onu içerdim. Ama hani tabii bunun bir de zaman dilimi var. Yani 2 yaşından sonra istedikleri zaman bırakabilirler. Hı-hı. Bebek zaten artık besinlere ve oyunlara daldığı için geçiş kolay olacaktır, bırakma geçişi. 2 yaşına kadar diyoruz ama 3 yaşında hedef almışsa bir anne, buyursun emzirsin. Biz kısıtlamamız yok ama 4 yaşa da geçmesinler.
Evet, peki. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için.
Beni konuk ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
Biz de tekrar teşekkür
ediyoruz.
İyi
yayınlar diliyorum.
Için.
Güzel olun, konular işliyorsunuz. Sevgiyle de izliyorum, dinliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 1-7 Ekim haftası Dünya Emzirme Haftasıydı. Bu nedenle bugünkü konuğumuz Koru Hastanesi'nden Doğasında Doğum Derneği Genel Sekreteri Emzirme Danışmanı Sayın Özgül Kalkırdı. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Çok özledim seni, bir bilsen ah, bir görsen. Sonbaharlarım gelir, o yaprak hiç düşmez. Hepsi bitti, hepsi bitti. Hepsi kaybolan günlerdi. Bir yalnız sen, bir yalnız ben. Bizi ne nasıl tüketti ki? Belki unuturuz onu, tüm Kasım'dan kalma çiçekler gibi. Arasına koyarız şarkı yazdığımız kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu, kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz. Çok özledim seni, bir bilsen ah, bir görsen. Sonbaharlarım gelir, o yaprak hiç düşmez. Seni bekler yağmurlarım, öyle bir yar ki hiç dinmez. Sonra yedi bahar geçer, o yaz hiç hiç gelmez. Tüm Kasım'dan kalma çiçekler gibi. Arasına koyarız şarkı yazdığımız kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu, kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz.
15.29 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor başkentten. Ve biz şimdi Eskişehir'e uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Eskişehir Sultan Okçuluk Atasporları Derneği Başkanı Sayın Cüneyt Buzlu var. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim.
Şimdi atlarımız ve okçuluğumuz dolayısıyla çok zengin bir tarihe ve kültüre sahibiz. Şimdi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Avrupa'ya giden gurbetçiler ve Eskişehir Sultan Okçuluk Atasporları Derneği ile, yani sizin derneğinizle işbirliğiyle bölgedeki yaylalarda hayatta kalma mücadelesi veren yılkı atları için barınak yapılması amacıyla bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmayla ilgili bilgiler almak istiyoruz sizden. Bize neler anlatacaksınız? Çalışmalarınız ne aşamada?
Tabii Nilgün Hanım. Biz 2015 yılında atlı okçuluk ve Türk okçuluğu olarak Sultan Atasporları Derneği'ni kurduk. 25 arkadaşımızla. Şu an 50'ye yakın üyemiz var. Biz buradaki amacımız 5000 yıllık tarihi Türk kültürümüzün zenginliğimizi insanlarımıza hatırlatmak ve yaşatabilmek. Daha sonra da Avrupa'daki gurbetçi arkadaşlarımız bize ulaştılar. Bu Emir Dağları'nda Germiyanoğlu Beyliği'nden kalan Osmanlı'nın kullandığı, daha sonra çiftçilerimizin bıraktığı yılkı atları var. Sayıları 1000 kadarmış. Bunların bilinçsizlikten ve kötü hava şartlarından dolayı yok olmaya başladığını öğrendik. Bizden destek istediler. Biz de Afyon Emirdağ'ında bununla bir farkındalık yaratabilmek amacıyla bir gösteri düzenledik. Atlı okçuluk ve yaya okçuluğu ve kültürümüzle ilgili. Bayağı bir mesafede kat ettik. Facebook üzerinden de canlı yayın yapılmış. 22 bin kişiye yakın hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız izlemiş. Bizim amacımız Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu İmparatorluğu atlarla kurulmuştur. Çok zengin bir medeniyetin mirasçılarıyız. Yani bizim amacımız bu yayladaki yılkı atlarımıza sahip çıkabilmek ve farkındalık yaratmaktı. Bununla ilgili Avrupa'daki gurbetçi arkadaşlarımız başta Ayhan Asener olmak üzere bize yardım yaptılar. Biz bir etkinlik düzenledik. En azından sesimizi duyurmayı başardık ki sizle de görüşüyoruz. Çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Bizim amacımız buradaki atların farkındalığını yaratarak bunlara sahip çıkmak, bu kültürümüze sahip çıkmak ve bunun için de bir etkinlik düzenledik. Devamını da bu yaz yine devam etmek istiyoruz. Bunlara açık bir barınak yapma sözünü de aldık Emirdağ'daki siyasi parti yöneticilerimizden. Belli bir bütçe de ayrıldı. Bu şekilde.
Ne güzel. Peki o etkinlikler kapsamında neler var? Bize birazcık bilgi verir misiniz?
Biz oradaki farkındalığımızla, atlarımızla, geleneksel kıyafetlerimizle, ok ve yaylarımızla gittik. Orada bir Türk kültürüyle ilgili zeybekten tutun, kılıç gösterisi, ok gösterisi, atlı, okçuluk gösterisi yaparak insanlarımıza bu atların, hatta atlarımıza ilk gösteriden sonra herkesin fotoğraf çekilmesini, atabilmesini sağladık. Bu bizim kültürümüz. Bizim buna sahip çıkmamız gerektiğini anlattık insanlara. Bunda bayağı başarılı olduğumuza da gördük. Şu anda biz dernek olarak kıyafetlerimizi, kılıçlarımızı, oklarımızı, yaylarımızı, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Geçen ayların içinde 2-3 ay önce de Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine somut olmayan kültürel değerleri alındı UNESCO tarafından, geleneksel Türk okçuluğu. Oraya da davet edildik. Eskişehir olarak Türkiye'de bu işi yapan ilk 5 illerden bir tanesiyiz. Amacımız okçuluğumuzu ve kültürümüzü, at kültürümüzü insanlara anlatabilmek. Dediğimiz gibi kıyafetlerimizi Şükrü Hanım'a, Şükrü Balo yapıyor. Kılıçlarımızı Polat Selçuk yapıyor. Kendi oklarımızı yapıyoruz. Bu unutulmuş 100 yıllık tarihimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Ve insanlarda buna karşı bir özlem var. Yani bu özlemi, çünkü bu bizim genlerimizden gelen bir şey ve atla bilinen tarihimizde 5000 yıllık bir beraberlik var. Yani atı ve oku yayı görüp de heyecanlanmayan ya da o kıyafetleri görmeyen insanımız yok. Yani bundaki amacımız nedir? Yani biz elimizde oku yayı alıp savaşa gidecek halimiz yok. Ama bir zengin kültürümüz var. Zengin bir at kültürümüz var. Zengin bir tarihimiz var. İnsanlara bunu hatırlatmak. Hani geleceğini bilmeyen geçmişine sahip çıkamaz. Geçmişini bilmeyen geleceğine sahip çıkamaz. Yani amacımız farkındalık yaratmaktı. Bunu da başarmaya çalışıyoruz. Bizim gibi Türkiye'de bu işte uğraşan birçok arkadaşımız var. Yani dediğim gibi tarihimiz çok zengin, çok kültürümüz çok eski ve çok güçlü bir medeniyetimiz var. Bunu insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
Ne güzel. Adeta bir görsel şölen olarak sunacaksınız aslında tüm bunları.
Aynen. Görsellik bazında da olsun. Dediğim gibi üstümüzdeki bütün silahlar, kıyafetler, replika silahlarımız olmak kaydıyla bir görsel şölen şeklinde sunuyoruz. Ve insanların bu son yıllarda dizilerin popüler olmasından kaynaklı da bir popülerliği var bu işlerin. Ve insanlarımızın geri dönüşleri çok iyi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ve insanlar tarih okumaya, tarihimizi araştırmaya. Hani insanlar şimdi biz kökenini araştırıp ne kadar bir zengin kültürümüz olduğunu öğrenmeye başlıyorlar. İsterseniz okuma ve bunu araştırma yönüne insanlar
sevk ediyor. Diyor, evet.
Sevk ediyor. Ki okçulukta da Türkler çok maharetliymiş. Mesela Toskoba İskender'in geleneksel okbayı el attığı 846 metrelik dekor hala kırılamadı. İkinci evet. Mahmut ve üçüncü Selim'in 810 metre attığı ok mesafesi var. Okun anlamı boy kabile demektir zaten. Tarihteki adımız da Oğuzlar. Yani Müslüman olduktan sonra Türkmen adını aldık. Anadolu'ya geldik, Yörük adını aldık. Esnaf olduktan sonra Manav adını aldık. Yani bu bizim bir tarihimiz ve okla başlamış bütün tarihimizde. İsmimiz de oradan geliyor zaten. 24 boy iki ayrılı, üç oklar, boz oklar. Yani bu bizim tarihimizde gelen bir şey. Okuntu yine oktan gelen bir deyimdir. Kültürümüzü insanlara anlatmak istiyoruz ve bunu da mücadelesini veriyoruz. Herhangi
evet.
bir beklenti.
Bu yolda olmadı. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Tekrar teşekkür ediyoruz Hayatın Sesine konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Gençlerimizin yani Süpermen'le ya da ne bileyim Örümcek Adam'la değil de uyuşturucudan uzak hani kültürümüzü öğrenerek yaşamalarını istiyoruz. Bize de destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir Sultan Okçuluk Atasporları Derneği Başkanı Sayın Cüneyt Buzlu Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
bir mavzer çılında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını
Öze yolculuk. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, bugün öze yolculuğumuzda hataların telafisi, tövbe ve kefaret diyeceğiz. Şimdi telafisi olmayan hatalarımız da vardır tabii ki mutlaka ama.
Ay olmasın.
Olmasın mı?
Olmasın, olmasın. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti, rahmeti o kadar geniş ki. Yani tabii ki olacaktır dediğinize realite anlamında katılıyorum ama. Olmaması için de tabii önlemler almak, dua etmek ve uyanık olmak, hı-hı, her zaman için teyakkuzda olmakla mükellef olduğumuzu bilirsek belki en az seviyede tutma imkanımız olur diye öyle söyledim. Yoksa tabii
acaba bilir miyiz hatalarımızı? Şurada hata yaptık der miyiz? Yani çünkü altın bilezik olsa kimse takmaz koluna.
Nilgün Hanım, hatalarımızı bilmezsek de bir biçimde bildirildiğini bilirsek daha iyi olur demek lazım. Çünkü bugünkü bu konuyu gündeme getirmemin aslında arka planında yatan şeylerden birisi de bu sizin söylediğiniz şeyle bağlantılıydı. Çünkü yani insanlar öyle bir hayat yaşıyorlar ki bu koşuşturma içerisinde hengame, hayat mücadelesi vesaire. Doğrusu incelikli düşünmek, bazı şeyleri fark ederek yaşamak ve bunlarla ilgili bu neydi, hani neden böyle oldu sorusunu sormakla çok ilgilenmiyorlar. Çok büyük kırılmalar yaşayana kadar. Yani ne oluyor mesela, diyelim ki bir hastalık oluyor, Allah vermesin, bir kayıp oluyor veya daha başka insanları üzecek şeyler oluyor. Ondan sonra bu niye benim başıma geldi diye düşünmeye başladıklarında ancak bir nefes alıp şöyle hayata karşı bir duruyorlar ve bunun anlamını çözmeye çalışıyorlar. O bakımdan dediğinize katılıyorum. Yani fark ederler mi ki hata olduğunu? Yani fark ederler bir biçimde. Ya kendileri fark ederler ya hayat onlara fark ettirir. Nasıl fark ettirir? Bunu peygamberimize sormuşlar. Demişler ki yani acaba şimdi bize böyle ayetler geliyor. Ve onların yaşadığı dönemi düşünürseniz, bizim gibi şu an iki kapak arasında ellerinde bir vahiy var ve sürekli bununla her istedikleri zaman haşır neşir olabilecek durumda değiller. Çoğu zaman yaşadıklarına göre vahiyler geliyor. Merak ediyorlar yani acaba kötülüklerimizin cezasını da bu dünyada çekiyor muyuz gibi. Bu kefaret konusu oradan çok ilginç gelmişti bana. Yani bu cezalandırma olarak düşünebiliriz ama daha çok sizin söylediğinize yakın bir şey söylüyor peygamberimiz. Yani sizin diyor yaptığınız şeyler, hani kendinizin hoşuna gitmediğinin farkına varıyorsunuz ya. Çünkü kalp kararmadıkça, vicdan kararmadıkça insan ne yaptığını bilir. Hı hı. Bir kere orası garanti yani.
Evet. Evet.
O zaman diyor işte diyor başınıza gelen şeyleri diyor işte ayağınıza batan bir dikeni bile diyor bu diyor yaptığınız şeylerin karşılığı olarak diyor anlayabilirsiniz diyor. Hı-hı. Bu çok incelikli bir öğüt evet. bana göre.
Evet.
Şimdi bu şu demek değil yanlış anlaşılmasın. Yani biz bu dünyada zaten ne yapıyorsak bunun karşılığında muhakkak bir takım cezalarla cezalandırılıyoruz anlamına gelmesin. Çünkü yani neyin hangi ölçüyle başımıza geleceğini de bilemeyiz. Bunun takdiri bize ait bir şey değil. Ama yine de peygamberin öğüdünü şöyle anlamak gerekebilir. En azından ben kendim böyle anlayarak kendime bir değer üretmiş oluyorum. Mümin bir insan olarak bu dünyada başıboş bırakılmadık. Her yaptığımızın muhakkak bir karşılığı var. Ve yani sadece bize önerilen işte bilmediğimiz hani öte dünyada cennet cehennem fikrinden önce yaşadığım hayatta ben zaten bir biçimde karşılıklarını alarak ilerliyorum. Bu hı hı. bir.
Evet.
Benim bu karşılık fikrine sahip olmam beni bu dünyada daha iyi insan olma yönünde eğer motive ediyorsa, o konuda teşvik ediyorsa bu bana göre bir değerdir. Neden diyeceksiniz? Çünkü yani ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde bunun yani ceza olarak da değil mükafat olarak da sadece ceza olarak değil mükafat olarak da karşılığını almıyorsam bir müddet sonra bunlar yani davranışçılığın bir kuralıdır bu. Hı hı. Yani bir müddet sonra bunun da bir anlamı kalmayabiliyor insan açısından. Çünkü çok yüksek değerlere ulaşmak için biraz buralardan geçmek gerekiyor.
Hı.
Görmek gerekiyor yani hayatın böyle dümdüz olmadığını, inişli çıkışlı olduğunu
görmek gerekiyor.
Bazı şeylerin evet. bazı şeylerle telafi edildiğini. Ve orada bir durup düşünüp bir nefes alıp yolumuzu ondan sonra devam etmemiz gerektiğini
hı hı.
bir görmek gerekiyor. İşte kefareti bu boyutuyla düşünürsek eğer bence gerçekten de hayatımızda bize nefes aldıran ve yolumuza devam etmemiz için bir biçimde bize verilmiş bir nimet olarak da görebiliriz. Çünkü hata yapmamamız mümkün değil ama bunu telafi etmenin bize hem hayat tarafından gösterilmiş hı-hı. şeylerine hani diyelim ki biz kendi kendimizi hasta etmeyi başımıza bir musibet gelmesini beklemeyiz ama bir biçimde olduğunda da ha ben bir şimdi durayım bakayım yani bununla nasıl baş edeceğim buradan nasıl yola devam edeceğim sorusunu peki, sormanın bir nimet olduğunu aynı
zaman
zamanda düşünmek lazım.
O zaman kefareti de bir açıklayarak devam edelim mi? Çünkü malla mı yapabiliriz ne bileyim elbiseyle kıyafetle mi neyle nasıl yapabiliriz?
Yani şimdi
kefaret
onların,
deyince ne anlıyoruz?
Tabii onların ölçüleri Kur'an'da hani özellikle ibadetler söz konusu olduğunda yani hani bir biçimde verilmiş ama benim burada bahsettiğim kefaret aslında insan hayatındaki varoluşuna dair bir kefaret. Yani sizin varlık dünyasındaki yerinizi tam olarak netleştirebilme yolunda mücadeleniz var. Bir hayat amacınız var. Size verilmiş bir takım şeyler var. Bunlardan bir şeyler ortaya çıkarmanız gerekiyor. Bunları yapmadığınız zamanlarda başınıza bir takım şeyler geliyor
evet.
ve o zaman durup yeniden düşünüyorsunuz. İşte o başınıza gelenlerin adı kefaret oluyor. Bu benim söylediğim sistemde. Eğer peygamberimizin öğüdünü böyle tutarsak. O öbür türlü söylenen şey tabii sizin söylediğiniz yani insanoğlunun hani mükellef olduğu bir takım şeyleri yerine getirmediğinde bu hukuk içinde böyledir. Yani geri ödemeler şeklinde
evet.
insana dönen bir şeydir. Nedir mesela işte çok hani bunlar da tabii tartışılan şeyler fıkıhçılar arasında da bir takım farklı düşünenler oluyor. Diyelim ki bile bile Ramazan ayında orucunu istekli bir şekilde terk eden,
evet.
bozan. Yani hı hı. niyet edecek ama herhangi bir mazereti olmadığı halde, herhangi bir rahatsızlık o gün içerisinde bir şey yaşamadığı halde yani hani keyfi bir şekilde
kefaretini öderim nasıl olsa
diyen birisinin temelinde yatan sebepten dolayı ona bir kefaret ödeniyor. Çünkü yani zaten mecbur değilsiniz ki. Çünkü ibadetlerle mükellef olmak da kişinin gene kendiyle ilgili bir seçimdir.
Evet.
Ama buna başlayıp keyfi bir şekilde yarı yolda bırakmak aslında sizin ona gösterdiğiniz saygısızlığın, hürmetsizliğin bir işareti olarak size bir kefaret ödenmesini gerektiriyor. Hı hı.
Evet.
Yani onu da nasıl ödeyeceksiniz? İşte Kur'an'da çeşitli açıklamalar yapılmış. İşte şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Ama mesela orada da enteresan bir şey var. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Hiçbir zaman yani bununla ilgili 61 gün oruç tutmak diye bir şey yok. Ama insanlar onu da öğrenmişler. Nereden öğrenmişlerse tekrar bence bir çalışsınlar derim ben.
Evet.
Yani böyle bir şey yok. Yani kefaret olarak o var ama bu orucu bozmayla ilgili olarak yok. Yani bunu bu şekilde öğrenmişler insanlar.
Evet. Peki bir de Allah kabul eder mi düşüncesi var. Allah kabul etmezse düşüncesi var.
Yani Allah'ın kabul edip etmeyeceği de biz niye ilgileniyoruz ki? Biz sadece niyet ederiz, yerine getiririz. Ve bu konuda da hem kendimize hem birbirimize dua ederiz değil mi? Hı-hı. Ne kadar güzel bir şeydir.
Evet.
Allah kabul etsin diye bizde bir şey vardır. Yani
evet.
Yapılan en ufak şeylere de ibadetler Hı-hı. karşılığında da bunu yaparız. O zaman demek ki biz yani en azından kendi kendimize ne yapabiliyorsak onu yapmayla ilgilensek ve Allah'ın kabul etmesini de bir dua içerisinde bir niyet ölçüsünde tutsak daha iyi olmaz mı?
Evet,
Allah'ın
elbette.
İşleri Allah'a ait olsa, kendi işlerimiz
evet.
kendimize ait olsa. Bu kefaret konusunda mesela Arapların bir adeti varmış. Gerçekten de o yani şimdi de toplumda bunları görebiliyoruz. Bazı konularda mesela diyelim ki yemin etme, boş yere yemin etme. Ya boş yere yemin etme değil de yani bu yemin meselesi onlarda çok ilginç bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla geçtiği için gündeme geliyor. Toplumda biz de zaman zaman bunu görüyoruz. Yani bir güven sarsılmışsa
evet.
eğer bir toplumda bunun yerine konulacak bir davranış türü herhalde yemin
evet.
etmek.
Evet. Ama bunlar öyle mahkemelerde bile şey, yemin ederek başlarlar.
Ya, yani öyle şeylere yemin ediyorlar, öyle şeyler söylüyorlar ve ondan sonra onlarla ilgili o kadar hani yaptırımsız bir durum var ki ne olacak
evet.
ki yani edip
tabii,
duruyorlar o
tabii.
zaman. İşte o onunla ilgili mesela kefaret var. Yani diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de geçen kefaret çeşitlerinden bir tanesi bu. Ama ya orada da asıl mesele insanlara o kefaretlerle yani kefaretin kendisi değil. Çünkü bir insan o kefareti ödediği zaman Nilgün Hanım zannediyor ki vazifemi yaptım bitti. Bir davranış değişikliği olmuyor. İşte cezanın böyle bir yaptırımının olması lazım. Yani ceza nedir? Küçük çocuklarda da öyle. Anneler babalar bunu bir türlü anlayamıyorlar. O kadar üzülüyorum ki çocuğa ya hakaret ediyor ya bir tane vuruyor. Çocuk düşünüyor diyor ki ha
bedelini
bunu
ödedim.
Yaptığım zaman nasıl olsa bir tokat. Ne oldu? Çok evet. da canım yanmadı. Yani biraz daha ilerisini yapabilirim. En fazla ne olacak? Bir at dedi. İki tokat atar bu sefer de.
Evet.
Onu da yer geçerim. Böyle değil işte.
Evet.
Yani onun sizin özünüzde uyandırması gereken bir şey var. Yani sizi harekete geçirmesi Hı-hı. gereken bir şey. İşte burada da asıl kefarette hatayı telafi etmede Allah'ın ve peygamberin muradı şu. Hani bunu görün, bundan muzdarip olun. Özünüz bundan sıkılsın. Ve bu hatayı bir daha yapmamaya çalışın. Aslında mesele
bu. Şimdi aslında konuştuklarımızın özü çerçevesinde bakarsak hatalarımızı biliyoruz. Bilmememiz mümkün değil. Kefaretini ödüyoruz deyip kendimizi kandırmayalım. Sonuçta.
Yani bunu alışkanlık haline getirdiğiniz zaman emin olun yanlış şeylere gidiyor. Mesela çok ibadetleri özendirmek için söylenen şeyler. Hani bir insanın iki umre arasında yani şimdi umre denince de tabii o şartlar altında düşünmek lazım. Yani Arabistan'da yaşayan insanlar için o dönem için yani bu söz
evet,
o dönemde söylendiği
evet.
için ilk olarak orada anlaşılma biçimine atıfta bulunmak Hı-hı. için böyle söylüyorum. Yoksa onun genel manası ve mesajı üzerinde yani hani küçültücü onu zayıflatıcı bir şey söylemiyorum. O dönem için söylenmiş bir söz peygamberin ağzından çıkmış. Yani bir insanın iki umre arasında işte başına gelen şeylerin hepsi onun için aslında bir kefarettir. Hani musibetlerin, Hı-hı. belaların. İyi de şimdi yani biz bile şimdiki toplumlarda bakıyoruz. Yani bir takım günahlar işleyelim. bir umreye gidelim o günahlarımız silinsin diye bakıyorsak olaya, o sözün işte ne kadar yanlış anlaşıldığını görüyoruz.
Evet.
Aslında mesele o değil. Yani her zaman için yapılan hata hata olarak kalmasın, o bir öğrenme aracı olsun ve sizin bundan sonraki davranışlarınızı daha iyileştirme yolunda tutunacağınız bir dal olsun. Bakın kötüleştirmiyor hatayı. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. insan hata yapan evet. varlık. Onun için bu kefaret konusunda ne olur böyle anlayalım diyorum ben.
Evet ve çok teşekkür edelim bugün için de. Sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remzi Ege'ye teşekkür ediyoruz. Ve size de teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Sesleri.